Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli dinleyicileri ve izleyicileri bir iftar sevinci programında daha sevincimizi sizlerle paylaşmak üzere huzurlarınızdayız. Bu programımızın bir geleneği, her defasında sevincimize ortak olmak üzere gelen bir değerli misafirimiz var. Bugünkü misafirimiz Milliyetin Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz. Hoş geldiniz Sayın Hocam.
Hocam çok teşekkür
Şeref
ediyorum.
Şeref verdiniz Sayın
Allah
Bakanım.
Allah razı olsun. Sizin vesilenizle de Erkam Radyo'yu ve Erkam TV'yi izleyenlere, dinleyenlere de selamlarımızı, sevgilerimizi iletmek istiyorum hocam.
Allah razı olsun. Yani buralar sizin yabancı olduğunuz yer değil. Allah
evet,
razı olsun.
Teşekkür ederim.
Sağ
olun. Sağ olasınız.
Şimdi Sayın Bakanım esas tabii siz şu anda tam elini değil bedenini taşın altına koymuş bir ağır sorumluluğun altındasınız. Çünkü eğitim ve öğretim bir ülkenin geleceğidir. Yani gençlik geleceğimizdir. Dolayısıyla da bu eğitimin tabii işte okulu var. Tamam. Öğrencisi var. Tamam. Bunlar sacaya. Bir de öğretmeni var. Mesela biz İbn Haldun Üniversitesi olarak bir öğretmen mükemmeliyet merkezi kurduk. Yani öğretmenleri çok daha iyi, gençlerimizi geleceğe çok daha verimli bir şekilde hazırlayabilmeleri için hangi donanımlara sahip olmaları lazım? Bunlarla ilgili ciddi çalışmalarımız var. Ve siz çok daha iyi biliyorsunuz ki bu gittikçe rehberlik bölümleri artarak devam ediyor.
Evet.
Hatta rehberliği ben bizim tasavvuf hocası olduğum için şeyhlik de eşdeğer kabul ediyorum. Hatta şimdi siz kaldırdınız şeyhliği. Bunun yaşam koçluğu geldi. Bilmem efendim o koçluğu geldi, bu koçluğu geldi. Eğitimde de bunun adı rehberlik oldu. Rehberlik nedir dediğimiz zaman ilmi verilerin bireysel sunumu diye tarif ediliyor. Yani birebir herkesin o andaki konumunu dikkate alarak efendim o çocuğun seviyesini, ihtiyacını dikkate alarak ona öğretmek. Yoksa 60 kişiye ders anlatıyorsunuz. 30 kişiye ders anlatıyorsunuz ama herkes aynı derecede öğrendi mi orası meçhul. Ama birebir dediğiniz zaman işte rehberlik çok önemli hale geldi. Dolayısıyla burada sizin de çok ciddi çalışmalarınız var. Esas benim vurgulamak istediğim konu ya bizim gençlerimizin, çocuklarımızın yeteneklerine göre yönlendirilmesi. Yeteneğine göre yönlendirirseniz Türkiye'de çok deha çıkar. Ama yetenekleri dikkate almadan tek tip insan yetiştirelim dediğiniz zaman Türkiye'de heder olan deha dünyanın hiçbir yerinde yok. Şu ana kadar biz bunları yaşadık. Şimdi dolayısıyla esas bu çocukların yeteneğini başından takip ederek anaokulundan başlayıp hiç olmazsa 10 yaşına kadar takip ederek çocuğun oyunlarından, oyuncağından, efendim yazısından, resminden, yaptığı efendim şekillerden neyse çocuğun kabiliyetini tespit edip ondan sonra işte aile, okul ve rehber hoca. Ben buna şey diyorum. Eğitimin demokratikleşmesi. Böyle karar vermek. Dolayısıyla esas öğretmen bizim eğitim ve öğretim hayatımızın temel direği.
Evet.
Bunların çok daha iyi, çok daha kaliteli ve çocukları, insanları tanıyarak, elindeki o malzeme olan gençleri tanıyarak onları kabiliyetler yönünde yönlendirmesi. Gelecekte çok başarılı bir gençliğin yetişmesine ve çok sağlam bir Türkiye'nin zeminin atılmasına sebep olur. Bu yüzden zaten halinize esas gelin. Konuyu öğretmenlik mesleği üzerinde duralım. Yani öğretmen nedir, nasıl olmalıdır, niçin olmalıdır, niye öğretmen bu kadar çok önemlidir? Ve böyle bizim tam istediğimiz kıvamda bir öğretmeni yetiştirmek için neler yapılması gerekir? Ya da şu an bakanlığımız neler yapıyor? Bunu anlatırsanız memnun oluruz Sayın Bakanım.
Estağfurullah. Hocam ben öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
Estağfurullah.
Güzel bir vesile oldu. Aslında eğitimin merkezinde ne müfredat var, ne materyal var, ne de diğer yardımcı unsurlar. Merkezde öğretmen vardır, hoca vardır. Ve insanı yetiştiren de odur. Bizim geleneğimizde de hep öyledir. Hatta peygamberleri de beşeriyetin muallimleri gibi
evet.
görmek lazım. Siz daha iyi bilirsiniz. Bizim bakanlık olarak gerçekten geçmişte mukayese ettiğimizde çok ciddi bir öğretmen kadromuz var hocam. 1923'ten 2002 yılına kadar yani toplamda öğretmen sayısı, alınan öğretmen sayısı yaklaşık 500 bin. Ama 2002 yılından yani AK Parti iktidarıyla birlikte bu ana kadar alınan öğretmen sayısı 730 bin civarında. Yani düşünün 500 bin 80 yılda alınmış, 20 yılda 730 bin civarında öğretmen alınmış. Şu anda özel okullarla beraber 1 milyon 200 bin civarında öğretmen var hocam.
Yani bu rakamların içine özel okullardaki öğretmenler dahil, dahil değil.
Onlar da dahil hocam.
Dahil
onlar
mi?
Da dahil tabii.
Tamam.
Yani dolayısıyla...
Tabii, ama 1 milyon 200 binin içine dahil.
Dahil. 1 milyon 200 bine dahil.
Ama 720'nin içine
yok,
dahil
730
değil.
Bine dahil
730
değil.
Bine 730 dahil
bine dahil değil. Değil. O tamamıyla resmi tabii, alanda alınan öğretmenler. Tabii öğretmenlerin kendilerine göre branşları var. Eğitim alanları var. Devam ediyor. Ama her öğretmen az önce sizin belirttiğiniz gibi hangi alanı öğretirse öğretsin bir rehberlik yönü vardır. Hayatımızda biz öğretmenlerimize baktığımızda bize dokunan öğretmenlerimiz olmuştur. Hatta ben meslektaşlarıma şunu söylerim. Derim ki öğretmenleri üçe ayırıyorum derim. Bir, unutamadığımız öğretmenlerimiz. İki, unutmadıklarımız. Üç, hatırlayamadıklarımız. Şimdi unutamadıklarımız bize dokunmuştur. Rehberlik yapmıştır sizin belirttiğiniz gibi. Belki bizim bir yönümüzü keşfetmiştir ve bizi teşvik etmiştir. Bize iz bırakmıştır olumlu anlamda. Bunları unutamayız. Unutmadıklarımız maalesef bizde kötü iz bırakmıştır, olumsuz iz bırakmıştır. Evet, katkı vermiştir, emek vermiştir ama yapmış olduğu bir yanlış uygulamayla unutmadığımız bir hadise olmuştur. Dolayısıyla o da ikinci bir şıkta. Üçüncüsü de hatırlayamadıklarımızı zaten hatırlamıyoruz.
Yani şimdi beni nereye koyuyorsun Nazifciğim sen?
Hocam siz
hangi bölümdeyiz?
Estağfurullah, unutamadıklarımızdan. Çünkü derslerimizden sizi hiç unutamadık. Çok relax ders anlatımınızda, çok tatlı ders işleyişinizde unutmak mümkün
Allah
değil
razı
hocam.
Olsun.
Bir de şöyle düşünüyorum. Her öğretmen insanın şahsiyetini böyle örüyor. Tuğlalar gibi. Herkes bir tuğla koyuyor. Ve neticede bir insan inşa edilmiş oluyor. Tabii eğitimde binalar inşa edilirken asıl binaların içindeki insanları, nesilleri inşa etmek gerekiyor. O da muallimlerle mümkün. Bunu da hani siz dediniz ki muallim nasıl olmalı, öğretmen nasıl olmalı? Bir mefkure üzerine ben konuşmak istiyorum. Yani bir muallimlik, öğretmenlik mefkuremiz olması lazım. Siz çok iyi bilirsiniz. Onu hayırla yad edelim. Merhum Nevşehirli mefkureci
Zeki
Soyak Öğretmenler hocamız. Derneği'ni kuran
Zeki Soyak,
evet,
hocamız.
Zeki Soyak hocamız. Şimdi 76'lı 77'li
şey
yıllarda.
Zeki Soyak Hoca bize dersimize geliyor İmam Hatip'te.
Kayseri İmam Hatip'te.
Ha, biz de dışarı çıktık baktık orada adam erik satıyor. Bahar yeni çıkmış erik aldık. Bir arkadaşın şapkasının içerisine koyduk ondan erik yiyoruz. O da nöbetçi. Bize bir dayak attı. Böyle ulu orta yenir mi? Bunu alan var alamayan var. Göz hakkı var filan ne diyerek. Sonra aradan zaman geçti. Ben sahaflar çarşısında Beyazıt'ta kapalı çarşıdan sahaflar çarşısına gidiyorum. Bir de hoca baktım şeyden geliyor karşıdan. Ama şey almış, kızartılmış mısır almış. Onu yiyerek geliyor. Tam karşılaştık hocayla. Dedim hocam şimdi bu mısırın üstünde göz hakkı yok mu hocam dedim ya. Bize böyle bir dayak atmıştınız. Allah selamet versin. Tabii bizi çok severdi. Çok güzel bir hocaydı. Allah rahmet eylesin. Hocamızı severiz. Ama böyle bir hatıramız var.
Onun Mefkureci Öğretmenler Derneği kurmuştu. 76'lı, 77'li yıllarda. Hatta o zaman diyorlar ki ya Nevşehir gibi bir yerde bu derneği kuruyoruz. Türkiye'de nasıl teşkilatlanacağız? Nasıl büyüyeceğiz? Ve çok kısa zamanda o dönemde 70 ilde bir anda teşkilatlanıyorlar. Sonra 80 ihtilaliyle de kapanıyor malumunuz. Aslında verilmek istenen şu, öğretmenin bir mefkuresi olması lazım. Mefkureyi bir bakıma ruh gibi düşünmek gerekiyor hocam. Yani toplumu inşa eden, toplumu devamlı manevi anlamda ayakta tutan bir ruh gibi düşünmek lazım. Mesela Osmanlı'da bizim mefkuremiz neydi? İlahi Kelimetullah. Ve bu aslında Balkanlar'da ve üç kıtada Osmanlı'yı dik ve diri tutuyordu. Bugün de mesela milletimize baktığımızda bir mefkuresi var. Yani biz onu genellikle tasavvuf kültüründe iki kavramla malumunuz ifade ediyoruz. Et-tazim li emrillah ve şefakatu ala halkillah. Yani Allah'ın emirlerine riayet ve mahlukata şefkat ve merhamet. Şimdi mefkuresi muallimin olacak ki o mefkureyi öğrenciye aktarabilsin ve onunla da toplumu inşa edebilsin. Onun için sizin söylediğinizi ben biraz daha merkeze alarak öğretmenin rehberlik yapmadan önce kendisinin rehberlik yapabilecek kıvama gelmesi gerekiyor.
Mesele bu, evet tabii. Kendisi muhtacı himmet bir dedi. Nerede kaldı?
Evet.
Gayriye himmet ede. Doğru, çok güzel ifade buyurdunuz. Yani gerçekten rehberlik edebilecek kıvamda olması. Hatta burada insan tanıma sanatı diye kitaplar yazılmış Alexis Carrel. Efendim, ama bundan çok daha önce esas bizim Kur'an-ı Kerim'de simahum fi vucuhihim min eseri sucud. Secde izleri onların alınlarına yansır. Yani dolayısıyla ilmi sima diye bir ilmi sima çıkmış. Adamın yüzünden kabiliyetlerini tanıma sanatı. Sonra bizim medreselerde bu ilmi kıyafet diye, kıyafetname diye genel kültür dersleri arasında okutulurmuş. Burada öğretmenlerin öğrenciyi tanıması ve tanıma çilesine sahip olması. Mesela ben bu ilahiyat fakültesinde İslam ilimler dersine falan girerken ya da diğer derslere girerken yazılarda öğrencilerin ben yazısına bakardım. Çok güzel yazısı var. Bak, bu ilahiyat fakültesine gelmiş. Çok güzel, inci gibi yazısı olan çocuğun el maharet çok güçlü demek. Ya o zaman bu çocuğun el ile ilgili belli bir yöne sevk edilmesi lazım. Ben böyle bazı öğrencilerimizi hat, tezhip, efendim ebru gibi bu İslami sanatlara yönlendirdim. Onlardan bugün profesörler var ve gerçekten çok güzel hattatlar var, çok güzel müzehipler var. O yüzden öğrenciyi tanıyıp elinden tutarak onun önünü açan ve bunda mahir hocalar olması lazım.
Evet, doğrusu. Yani şimdi zaten eğitim sadece bilgiyi vermek değil, dediğiniz gibi hocam, kabiliyetini keşfetmek ve onu hayata yönlendirmek.
Evet.
Ben hep şöyle ifade etmek istiyorum. Her, hani Anadolu'da deriz ya, her yiğidin gönlünde bir aslan yatar,
evet,
diye. Şimdi herkes aslan çizemez. Ama herkesin çizdiği bir aslan vardır. İşte öğretmen o delikanlının çizdiği aslanı, onun hangi aslanı çizeceğini tespit ederek ona yön veren insandır. Bu, siz tasavvuf hocasısınız hocam. İrşatta da hep böyle. Hani adam varıyor diyelim, bir dergaha varıyor. Yavrum diyor, senin nasibin filan yerde diyor. Sen filan yere git diyor. Biliyor onun kabiliyetini, biliyor iç dünyasını, biliyor ona diğer insanın daha iyi rehberlik yapacağını biliyor. Dolayısıyla öğretmenlikte de böyle, öğrenciye ne kadar dokunabilir. Ama tekrar merkeze gelmek istiyorum. Bizim şu anda en büyük meselemiz eğitimde araçlar değil hocam, binalar değil. Çünkü son 20 yılda gerçekten çok ciddi bir binalar eğitimde inşa edildi. Altyapı tamamlandı. Ve eğitimle alakalı müfredatından, kitabından, yardımcı materyalinden her şey artık çocuklarımıza ulaştırılabiliyor.
Tablet dağıtıldı.
Hepsi.
Her şey var.
Etkileşimli tahtalar var.
Tahtalar,
ama
evet,
şu anda bizim ağırlığımızı, yoğunluğumuzu hem resmi anlamda kurumlar hem de sivil kurumlar ve halkımızın merkezinde öğretmen yetiştirme ve geliştirme olması gerekiyor. Bu iki kavram üzerinde ben özellikle durmak istiyorum.
Evet.
Öğretmen yetiştirme neticede nerede yetişiyor? Fakültelerde yetişiyor. Eğitim fakültelerinde, fen edebiyat fakültelerinde, ilahiyat fakültelerinde, hani formasyonunu aldıktan sonra geliştirme de nerede oluyor? Bizde oluyor. Yani hizmetçi eğitim çalışmalarıyla, seminerlerle vesaire. Bu ikisinin üzerinde artık çalışmalar yürütmek gerekiyor ki sürekli bir gelişim gerçekleşsin. Mesleğinde kendisini yenilemeyen kendinden yer. Temel bir ilkedir bu. Dolayısıyla bugün üniversitelerin gerçekten arzu edilen bir şekilde bir öğretmen yetiştirip yetiştirmiyor, bunu göz önüne alması gerekiyor. İşte siz tanırsınız merhum Mahir İs Hoca, işte yine merhum Nurettin Topçu Hoca. Bu insanlar muallimlikleriyle öne çıkan insanlar. Celaleddin Ökten Hoca. Hatta geçmişe baktığımızda da şöyle bir tarih içerisinde Musab bin Umeyr radıyallahu anh'tan bazı sahabilerden göz önüne alırsak, Ömer Muhtar mesela, kendisi bir öğretmen, Kur'an muallimi bir insan. Hasanül Benna öğretmen bir insan. Dolayısıyla bu insanlar toplumu şekillendirmişler, liderlik yapmışlar. Ama bunların hepsinin bir mefkuresi var, bir ideali var. Merhum Hasanül Benna için Ali Ülbükurucu hocamız ifade ediyor. Diyor ki, biz eserden bir iki hoca ile beraber onun diyor akşamları sohbet ettiği camiye gittik. Bizi diyor fark etti diyor tabii eser kıyafetimizde. Hemen diyor yol açtılar. Davet etti, yanına yaklaştı. Tebessümle ilgi alaka gösterdi vesaire. Sonra hasbihal ettik ve bir cümle kurdu diyor. O cümleyi diyor unutamıyorum. Alim insan yetişiyor ama dava insanı kolay yetişmiyor dedi diyor. Bu doğru. Çok gerçekten mühim bir cümle hocam.
Doğru tabii.
Alim insan yetişiyor ama dava insanı kolay kolay yetişmiyor dedi diyor. Ben de diyorum ki şimdi alim insan var doğru ama bir de muallim insan var.
Evet.
Bir insan alim olabilir, bilebilir ama her insan muallim olamaz. Nurettin Topçu gerçekten üniversiteleri tercih etmemiş. Yıllardır liselerde, İstanbul İmam Hatip Lisesi'nde 40 yılı aşkın insan yetiştirmenin çabası içerisinde olmuş. Ama nedir? Bir mefkuresi var. Nurettin Topçu'nun Marif davasında ve diğer eserlerinde öğretmene yüklediği çok güçlü misyonlar var hocam. Yani her şeyi onun üzerine inşa ediyor. Ve siz diyor öğretmeni bu şekilde yetiştirdiğinizde aslında diyor toplumu yetiştirmiş olursunuz diyor.
Tabii Nurettin Topçu hocamız bir defa ilkokul temelli eğitimin temellinin sağlam atılması gerektiğinden ancak marif davamızın çözüleceğine inanan bir düşünceye sahip. Temeli ne kadar sağlam atarsanız üstündeki binalar o kadar sağlam olur. Ama temel çürük olursa üstüne ne yaparsanız yapın yıkılır. Hele bir deprem felaketi yaşadık, en ufak sarsıntı perişan eder. Şimdi hocamızın bir özelliği daha vardı. Hoca her derse abdestli girer. Ve her derse hazırlanarak girer. En iyi bildiği konu bile olsa, hatta bizim Emin Işık hocamız rahmetliden aktarırdı, gerdeğe gelecek bir damat gibi derse hazırlanır dedi. Bu kadar önem veriyor. Ve asla ücret almıyor. Asla. Ben bu memlekete borcum var diyerek böyle bir tabii hassasiyeti var. Ama esas sohbetimizin ikinci bölümünde benim işaret etmeye çalıştığım bir şey var. Şimdi biz gençlerimizin en zekisini tabii optik okuyucularla seçiyoruz bir ÖSYM sınavıyla. En yüksek puan alan çocuk ne oluyor? İşte ya elektronik mühendis oluyor ya doktor oluyor. Ondan sonra bakıyorsunuz biraz daha düşük puan alan adam işte başka mühendisliklere, efendim başka yerlere kayıyor. Fakat en düşük puan alan da öğretmen oluyor. Esas bunu tersine çevirmek lazım. Şimdi ben şöyle düşünüyorum ya. Kendim hastalansam gidip tedavi olacağım. Doktor çok akıllı insanlardan seçiliyor. Efendim yok bizim tarlada, bağda, bahçede bir hastalık olsa ona bakacak ziraat mühendisi çok akıllı insanlardan seçiliyor. Efendim işte hayvanımız filan rahatsızlansa veteriner öyle. Fakat kendi çocuğumuzu eline teslim edeceğimiz öğretmen en düşük puan alan insanlardan oluşuyor. Bunu tersine çevirmek lazım. Burada da biz kendi bizzat canımızdan bir parça olan çocuğumuzu eline teslim edeceğiz biz. Öğretmenin ve bu öğretmen de hem çocuğumuzu yetiştirecek hem de geleceğimizi şekillendirecek. Dolayısıyla marifet iltifata tabi, iltifatsız meta, zayi.
Evet,
esasında öğretmenlerin bir de bu anlamda maddi yönden de toplumun en gözde, eskiden çok en gözde meslekleriymiş Osmanlı zamanında filan. Ama şimdi bu iş gene Allah razı olsun yavaş yavaş şeyleri yükseliyor ama eskiden tırnak makası satan öğretmen, efendim işte seyyar satıcılık yapan öğretmenler olurdu geçinebilmek için. Halbuki öğretmenleri ne kadar topluma muhtaç hale getirmezsek, ne kadar seviyeli bir gelir sahibi yapabilirsek o kadar da özenilen bir meslek hale getirmek lazım. Esas bu yönde çalışmalar var mı nedir onu sohbetin ikinci kısmına bırakalım Sayın Bakan.
Olur inşallah hocam.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz Bey ile olan sohbetimizin birinci bölümünü burada sözünü balla keserek, istemeyerek de olsa noktalıyoruz. Ama gözünüz, kulağınız ve gönlünüz bizde kalsın. Sohbetimize kaldığımız yerden aynen devam edeceğiz.
Huzur bulacağınız ve huzurla dinleyeceğiniz bir frekans. Erkam Radyo, Kalbin Sesi.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz Bey ile olan sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sayın Bakanım, demin sohbetimizin sonunda benim söylediğim esas ideal, işin ideali bu. Ama bu konuda da çok ciddi bizim Milli Eğitim Bakanlığımızın çalışmaları var. ve alınan çok da güzel mesafeler var. Bu konuyla ilgili daha bize ve eğitim öğretim camiasına neler müjdeleyebilirsiniz?
Hocam şimdi bir defa 2022 yılında 60 yıllık bir hayal gerçekleşti. Sizin de bildiğiniz gibi öğretmenlik meslek kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Ve öğretmenler aday öğretmen, öğretmen, uzman öğretmen ve baş öğretmen olacak şekilde bir kariyer planlaması oldu. Bu aslında çok önemli bir teşvik. 10 yılı tamamlayanlar sınava giriyor. Eğer yüksek lisansı varsa sınavdan muaf oluyor ve uzman öğretmenlik payesini alıyor. Yine uzman öğretmenlikten sonra belirli bir yılı tamamlayanlar doktorası varsa sınavdan muaf oluyor. Sonrasında baş öğretmenlik payesini alıyor. Bu bir teşvik tabii. İkincisi özellikle size az önce de ifade ettiğim gibi çok sayıda öğretmenin alınması, bir istihdam imkanının oluşması da ciddi anlamda bir teşvik. Ancak hani öğretmenliğe akademik başarısı yüksek, gerçekten Türkiye'mize çok farklı alanlarda hizmet edecek gençlerin yönlendirilebilmesi için insanların zihninde bir kıvılcım oluşması ve bir teşvik unsurunun olması gerekiyor. Bu da hem öğretmenlerin yaptığı işi çok kaliteli yapması ve insanlar demesi lazım ki bakın bu öğretmenler bu insanları yetiştiriyor demesi lazım. Hem de toplum nezdinde gerçekten öğretmenin statüsünü daha da yükseltecek şekilde bir topyekün çaba sarf edilmesi gerekiyor. Şimdi öğretmen arkadaşlarımızın çabalarıyla bu tek başına yeterli değil. Aslında toplumun da bu bakışı kazanabilmesi gerekiyor. Sizin az önce ifade ettiğiniz gibi ben çocuklarımı kime emanet edeceğim? Öğretmenlere mi emanet edeceğim? Peki o zaman benim başarılı olan çocuklarım da öğretmenlik mesleğini tercih etmeli ki ne yapması lazım? Milletin evladını yetiştirmesi lazım. Öyle olması gerekir diye düşünmesi lazım. Şimdi ben bazen kendi ilahiyat birikimimde yararlanarak öğretmenlerin vasıfları üzerinde duruyorum. Diyorum ki peygamberlerin 5 temel özelliği vardı. Nedir bunlar? İşte fetanet, emanet, sıdk, tebliğ gibi belli vasıfları var. Ha, öyleyse diyorum bunlar beşeriyetin muallimleri olduğuna göre Allah bu insanları toplumun içinden, insanların içinden seçtiğine göre çünkü Allah seçiyor peygamberleri. O zaman biz öğretmenlerde de peygamberlerin sıfatlarından, özelliklerinden olması gerekiyor. Nedir? Fetanet dediğimiz gibi demek ki zeki olan insanların öğretmenine teşvik edilmesi lazım. Sıdk gibi doğruluk, öğretmenliğin en önemli vasfının olması lazım. Emanet, güvenilirlik, öğretmenliğin en önemli vasfı olması lazım. Tebliğ, yani işini iyi yapmak, öğretme becerisine sahip olmak, öğretmenlerin en önemli vasıflarından olması lazım. Dolayısıyla biz hem öğretmeni yetiştirirken hem de seçerken bunlara dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Bu sebeple hocam fakültelerde özellikle öğretmen yetiştiren fakültelerde iyi öğretmen yetiştirme üzerine yoğunlaşmak gerekiyor. Az önce siz ifade ettiniz programın birinci bölümünde. Nurettin Topçu merhum gerçekten ilk mektepleri çok önemsiyor. Ve hatta İsmail Kara bahseder diyor ki hoca bir mecliste bir ilk mektebi görerek acaba beni buraya muallim yaparlar mı gibi böyle içinden duygularını ifade etmiş. Şimdi 1911'li yıllarda dönemin Maarif Nazırı Emrullah Efendi. Onun bir Tuğba Ağacı Nazariyesi var hocam. Tuğba Ağacı Nazariyesi de aslında Nurettin Hoca merhumun söylediğini biraz destekliyor. Farklı gibi gözükse de. Tuğba Ağacı Nazariyesi de diyor ki eğitimin iyileşmesi için öncelikli olarak yüksek öğretimin düzelmesi lazım diyor. Ve nazariyeyi şöyle ifade ediyor. Nasıl ki cennetteki tuğba ağacının kökleri yukarıda, meyveleri aşağıdaysa biz de diyor bunu örnek almalıyız. Yukarıda yüksek öğretimde iyi muallimler yetiştirmeliyiz. Onlar aşağıya meyvesini vermesi lazım ki yukarıya doğru nesillerin daha iyi yetiştirilmesi gerekiyor diyor. Bu kısır döngü maalesef devam ediyor. Yani işte ilk mekteplerde mi, ilkokul seviyesinde mi bu iş daha iyi olmalı yoksa yüksek öğretimde mi? Neticede ilkokul seviyesinde bizim daha iyi iş çıkarabilmemiz için bunu kiminle yapacağız? Öğretmenle yapacağız. Bu dönüşüm bir yerden kırılması gerekiyor. Bu kısır döngünün bitmesi gerekiyor. Dolayısıyla elimizdeki mevcut öğretmenleri iyileştirerek ama yüksek öğretimde sürekli öğretmen yetiştiren kurumların da kendisini ciddi anlamda iyileştirerek iyi öğretmen yetiştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla ben söylemek istediğim şu, ilkokul öğretmenliği, okul öncesi öğretmenliği, yine psikolojik danışmanlık ve rehberlik branşı, bu alanlara yönelik özellikle çocukların teşvik edilmesi, başarılı öğrencilerin, bak yavrum sen burayı tercih edersen insan yetiştireceksin denilmesi gerekiyor. Şimdi benim 19 yıllık öğretmenliğim var hocam, hamdolsun. Şu anda bu vazifede hasbelkader bulunuyoruz. Ama bugün bana deseler ki teşekkür ederiz, vazifem tamamlansa ben herkese söylüyorum, buradan da söylüyorum. Allah'ın izniyle ben yine sınıflarda olacağım. Hocalığıma devam edeceğim. Çünkü hocalığın üstünde daha bir yüksek bir mertebe yok. Dolayısıyla bu en ideal bir meslek. Merhum Mahir Hoca için anlatıyorlar. O hatta meşhur hadisi şerifi de hatırlatarak cennette Cenab-ı Hak şehitlere soruyor. Bir isteğiniz var mı? Bir talebiniz var mı? Ona ya Rabbi sen her şeyi bize lütfettin, ikram ettin. Senden daha ne isteyebiliriz? Hayır diyor, isteğiniz, talebiniz varsa isteyin benden. Onlar şunu istiyor. Ya Rabbi bizi tekrar dünyaya gönder de, hani sevgili peygamberimizin bir hadisinde de geçer. Tekrar Allah yolunda cihad edeyim, çaba sarf edeyim, gayret edeyim ve şehadeti tadayım. Ve sırf bunun için dünyaya gelmek ister diyor. Hani Yahya Kemal Beyatlı'nın diyor ya, o hala cennette açan gülleri görürüz de hala o kızıl hatıra tüter gözümüzde diyor. Yani o şehadet anını arz ediyor. Evet. Şimdi merhum Mahir İs Hoca da ben diyor dünyaya tekrar gelecek olsam yeniden Rabbimden isterim ki beni muallim olarak dünyada yaşamayı nasip eylesin. Kabrimin diyor taşına muallim yazın diyor. Siz evet, hocanızdır. Muallim Mahir İstan. Konuşmak benim hocamız haddime değil.
Şimdi bir de Sayın Bakanım bir de şu var. Bizim Milli Eğitim Temel Kanunu var. Bu Milli Eğitim Temel Kanunu çok güzel bir kanun. Ben inceledim onu. Orada da ister erkek ister kız tüm Türk gençlerinin kendi kabiliyetlerine göre ellerinden tutulup yönlendirilerek yetiştirilmesi gerektiğini beyan eden bağlayıcı bir kanun. Buna rağmen tabii biz maalesef bir kesintisiz 8 yıllık eğitim trajedisini yaşadık. Dünyanın hiçbir yerinde yok böyle bir şey. Yani 15 yaşından sonra hiçbir çocuğa mesleki bir kariyer kazandıramazsınız. Çünkü bütün kabiliyetleri çocuğun doğuyor, sonra tutarsanız elinden gelişiyor, dahi oluyor. Tutmazsanız o kabiliyet kaybolup gidiyor. Dolayısıyla şimdi burada 4 tane de ders konmuş. Ben onu çok önemsiyorum. İlkokulda yazı, müzik, resim ve beden eğitimi. Eğer siz çocuğun yeteneğini çözmek istiyorsanız bu 4 ders çok önemli ders. Fakat bu ders maalesef ne velilerin kafasında, ne idarecilerin kafasında, ne öğrencilerin kafasında olsa da olur, olmasa da olur. Bunlar salaş bir ders diye değerlendiriliyor. Halbuki bugün bizim bu gençlerimizi gerçekten kabiliyetleri doğrultusunda ellerinden tutup sonuna kadar götürmek, önünü açmak. Bir de benim hiç anlayamadığım hala bir şey vardı bizim genç zamanımızda. Ya bütün derslerden çok iyidir de matematikten zayıf almış. Çocuk kalır, bir sene daha tekrar aynı sınıfı okurdu. Ya kardeşim, bu arkadaş bu şeyden başarısızsa bırak onu. Sen başarılı olduğu yönde elinden tut, önünü sonuna kadar aç gitsin. Şimdi artık kabiliyetlerin keşfi ve ona göre de gençlerin yönlendirilmesi çok önemli hale geldi. Bu konuda bizim bakanlığımızın yeni uygulamaları ya da böyle bir düşüncelerinde ne var diye sorsam size.
Tabii hocam, şimdi rehberlik branşı bizde önemli bir branş. Bu alanda da ciddi sayıda bir öğretmen kitlemiz var. Ancak ben şöyle düşünüyorum. Rehberlik, yani şu anki uygulanan rehberlik, genellikle çocukların gidip hani konuların meselelerini ilettiği, onlardan destek aldığı birimler oluşuyor.
Akıl hocalığı gibi.
Akıl hocalığı
ama
gibi.
Öyle değil esas. Bak, ama bizim istediğimiz öyle değil işte.
Her öğretmen tabii bunu yapması gerekiyor. Fakat sizin bu söylediğinizin olması için öncelikle İlkokul seviyesi önemli.
Evet.
İlkokul seviyesinde sınıf öğretmenlerinin bu çocukların kabiliyetini keşfedip yönlendirmesi gerekiyor. Bakanlık son yıllarda okul öncesi eğitime çok ağırlık verdi hocam.
Çok önemli bir şey.
Ciddi anlamda.
Evet.
Ve şu anda %90'ların üzerinde okul öncesinde 5 yaşın okullaşma oranı. Tabii Diyanet İşleri Başkanlığı'nın da siz de biliyorsunuz 4-6 yaş okul öncesi eğitim çalışmaları da var. 20. Milli Eğitim Şurası'nda da okul öncesinde din ve ahlak eğitiminin verilmesi gerektiğine dair bir karar da çıktı. Bunlarla da ilgili çalışmalar devam ediyor. Dolayısıyla okul öncesi ve ilkokul seviyesi çocukların kabiliyetlerinin keşfedilebileceği bir dönem. Zannediyorum o dönemde siz meclisteydiniz bu seçmeli derslerin çıktığı dönemde 6287 evet. sayılı kanun. Ve o kanunda diyor ki ortaokullarda öğrencilerin liselerdeki alacağı eğitime göre seçimlik dersler oluşturulur diyor. Ve o seçimlik derslerde hem az önce ifade ettiğiniz ilgi, istek ve kabiliyetlerine göre dersler hem de Peygamberimizin hayatı, Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler gibi dersleri çocuklar seçebiliyor. Lise seviyesine gelince de tabii yönlendirme başlıyor. Lisede de meslek eğitimde ciddi bir yönlendirme var. Şu an Türkiye'de meslek eğitimde çok büyük gelişmeler oldu. Özellikle 3308 sayılı mesleki eğitim kanunuyla mesleki eğitim merkezlerine devam eden öğrencilerin devlet teşviki alması söz konusu. Yani 9, 10 ve 11. sınıflarda asgari ücretin neredeyse %30'u. 12. sınıfta ise asgari ücretin yarısına kadar teşvik alarak hem meslek öğreniyor hem haftada 4 gün işletmede beceri eğitimi alarak bir günde okulda eğitim alıyor, lise eğitimini tamamlıyor. Hem sektörle işbirliği yapılmış oluyor hem de hayata hazırlanıyor. Bu bir yönlendirme hocam mesleki anlamda.
Çok güzel.
Şimdi fen liselerinde, sosyal bilimler liselerinde, Anadolu İmam Hatip liselerinde de ilgi ve isteğine göre bir yönlendirme gerçekleşiyor. İşte fen lisesinde fen alanı, sosyal bilimlerde sosyal alan, Anadolu liselerinde de sayısal, sözel ve eşit ağırlık diye. İmam Hatip liselerinde de bunu ara sıra sizlerle konuştuğumuz, hatta Erkam Radyo'da önceki Ramazan aylarında yaptığımız programlarda anlattığımız gibi veli diyorsa ki benim çocuğum İmam Hatip okusun ama bu çocuk güzel sanatlarda, sporda ya da işte bilişim alanında ya da fen lisesi müfredatıyla, sosyal bilimler lisesi müfredatıyla kendisini yetiştirsin, geleceğe hazırlasın diyorsa bu imkanlar da var.
Elhamdülillah. Allah razı olsun. O çok güzel.
Elhamdülillah. Hamdolsun hocam.
Bizim burada bir Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi var. Ama bayılıyorum ben orada.
Doğru, evet.
Güzel bir de koro kurmuşlar. İlahiler okuyorlar. Nasıl güzel efendim, nasıl hem sazendeleriyle, hanendeleriyle örnek olan bir okul.
Doğru.
Allah razı olsun. Burada sizin çok büyük emekleriniz var.
Estağfurullah. Vazifemizi yapmaya
onu
çalıştık hocam. Hamdolsun hocam.
Yürekten bir defa tebrik ediyoruz Allah için.
Elhamdülillah. Mehmet Ali Sarı Hoca davet ettim hocamızı. Hakkı Demir İmam Hatip Lisesi'ne geldi. Hoca iyi ki dedi buraya gelmişim, bunu görmüşüm dedi. Bizde dedi bu alan çok ihmal ediliyordu dedi. Genç yaşlarda bu çocuklarımızın dedi musikiyi icra öğrenmesi, bu sanatları, sanat eserlerini icra etmesi dedi. Beni çok dedi memnun etti dedi.
Hoca tabii. İyi bir tamburidir. Necmettin Batanay'dan almıştır. Kemal Batanay'dan almış şeyde Ağ Camii'ndeyken.
Doğru.
Orada yıllarca orada hocamız görev yaptı. O yüzden tabii bizde bir elin parmakları kadar hocamız var. Hem konservatuvar mezunu hem Yüksek İslam Enstitüsü mezunu. Onlardan birisi de Mehmet Ali Sarı hocamızdı. Biz çok istifade ettik.
Hatta hocam Kemal Batanay hocadan kendisine miras kalan 200 yıllık o tamburu da okula hediye etti. O ziyaretiyle. Hediye etti.
Ne güzel.
Şimdi demek istediğim şu, bu yine mesele geliyor öğretmene dayanıyor hocam. Öğretmene dayanıyor.
Evet.
Şimdi bir önceki bakanlarımızdan Ömer Dinçer Bey anlatmıştı. Hani öğretmenin keşfetmesi noktasında bunu izninizle zikretmek istiyorum. Dedi ki ben İmam Hatip Lisesi'nde okuyordum. Eskiden vardı hatırlarsanız İmam Hatip Lisesi'nde 6. sınıfı okuyanlar son sınıfı dışarıdan verirler.
Evet.
Bir yıl üniversiteye erken gidebilirlerdi.
İmam Hatip'i bitirirler.
Mezun olurlardı.
Hatta bu 6-7'yi bir de verenler vardı. 5'ten it.
Evet, o girip. Şekilde. Evet. Ben de diyor 7. sınıfın sınavlarına girdim. Bu dersi vereceğim. Bir yıl önceden üniversiteye gideceğim. Edebiyattan diyor çalıştım. Kalın bir kitap vardı. 5 soru geldi. Sorunun ikisi, birisi 35 yaş 35 şiiri. Ondan sonra Cahit Sıtkı Tanrıcı'nın. Diğeri de Bülbül şiiri Akif'in. 3 de diyor dil bilgisi sorusu geldi. Tabii dil bilgisi sorusunu pek diyor yapamadım ama diğerlerine diyor güzel yorumlar yaptım. Sonra diyor işte asıldı imtihan sonuçları. Baktım edebiyattan geçmişim. Yani iyi bir not almışım. Pek de ümit etmiyordum. Notuma bakarken arkadan bir ses, delikanlı gel bakalım dedi diyor. Baktım diyor edebiyat hocamız. Sonra dedi ki bak delikanlı sen bu şiirlere çok güzel yorum yapmışsın. Çok hoşuma gitti. Seninle gel biraz çınar altında ikindiden sonra oturalım bir çay içelim dedi diyor. O da kim? Merhum Akif İnan. Ay. Akif İnan edebiyat hocaları. Ondan sonra gittim diyor. Hoca bana çay ikram etti diyor. Çınar altında diyor bir ikindi namazı sonrası diyor. Ve bana dedi ki diyor bak senin bu yönün çok iyi. Bunu geliştirmemiz lazım. Sen gelecekte çok güzel noktalara gelirsin dedi. Teşvik etti diyor. Ve sonra Mavera dergisinde yazılarım çıkmaya başladı diyor. Sadece bir hocanın keşfi hocam, yönlendirmesi. Bugün hakikaten buna çok ihtiyacımız var ama bunu yapabilmesi için öğretmenin her bir gencimize, her bir yavrumuza çok bir gönülden dokunuşla ben bu çocuğumuzla bir toplumu inşa edebilirim, bir nesli inşa edebilirim, insanlığa faydalı nesiller yetiştirebilirim demesi lazım. Dolayısıyla öğretmenin özünde bir mefkuresinin olması lazım. Bir hedefinin, idealinin, bir anlayışının, bir dünya görüşünün olması lazım.
Şimdi Sayın Bakanım.
Bu olmazsa sizin de bildiğiniz gibi kemalat ile kemalat olmuyor hocam.
Tabii. Şimdi Sayın Bakanım Allah razı olsun çok güzel şeyler söylediniz, lütfettiniz. Burada esasında işin çilesine sahip olmak lazım. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de Estağfirullah innallaha la yugayyiru ma bi kavmin hatta yugayyiru ma bi enfusihim. Allah hiçbir toplumu durduğu yerde kendiliğinden değiştirmez. Ta ki o toplumu meydana getiren fertler teker teker kendilerini değiştirmediği sürece. Şimdi buradan ben şuna varıyorum. Diyorum ki toplumsal değişimin dinamiği bireysel değişimden geçer. Bak bir mıh bir nalı kurtarır. Bir nal bir atı kurtarır. Bir at bir kahramanı kurtarır. Bir kahraman bir milleti kurtarır. Her öğretmen bunun çilesine sahip olmalı. Önüne gelen her bir öğrenci göz bebeği gibi kıymetli bir şekilde takip edilerek onun bu toplumu değiştirecek bir lider olmak üzere hazırlaması. O kadar önemsemez. Eğer bu çileye sahip olmazsa var ya hiçbir işe yaramaz.
Hocam dediğiniz gibi hepsi burada bitiyor.
Tabii.
Sınıfta o 30 öğrencinin içerisinde ummadığı o yavrunun gelecekte kim bilir nelere vesile olacağını göz önüne alır da her birisini bir dünya görürse.
Tabii.
Ve o zaman mesele bitmiş olur hocam. Şimdi, onun için merhum Nurettin Topçu'nun ifadesi yine sık sık ifade edeceğiz. Hiçbir fetih sınıf kapısı kadar diyor kıymetli değildir diyor. En büyük fetih sınıf kapısıdır.
Amin. Çok doğru. Bir de şey var. Bir arkadaşımız bizim doğum kontrolü ile ilgili röportaj yapacak gazeteci. Bana geldi. Ben de dedim ki ya bak bugünlerde doğum kontrolü, nüfus meselesi tartışılıyor. Bununla ilgili bizim Sabri Akdeniz hocamız var. Bu işin kitabını yazmış bir arkadaş hocamız. Onunla görüş, nüfusun önemi, bir ferdin ne kadar önemli olduğunu toplumsal gelişim için buna bak. Ondan sonra da dedim, sen bu doğum kontrolü ilgili haham başılığı ne diyor? Git onlarla röportaj yap. Patrikhane ne diyor? Ermeni patrikhanesi ne diyor? Bizim Diyanet İşleri Başkanlığı'na da sorma dedim o zamanlar. Diyanet İşleri Başkanlığı buna cevaz veren fetvaları anlatıyor o zaman. Fatih David Aseo'nun söylediği bir düşünce var. Ana rahmine düşen bir çocuğun dünyayı değiştirecek bir Musa olmayacağını kim garanti edebilir? Hiç kimsenin diyor doğum kontrolüne cevaz vermesi mümkün değildir. Bak bunu söyleyen. Hatta soruyorlar da arkadaşlar doğum kontrolü var mı? Doğum kontrolü var diyor. Nerede var? Tevrat'ta da var. Kur'an'da da var. İncil'de de var. Nereden çıkarttınız bunu? İşte diyor Firavun'a müneccipler dedi ki ya bir Musa geliyor müneccimler. Tacını tahtını yıkacak. O da bütün hamile kadınları toplatıyor, gözünün önünde doğum yaptırıyor. Doğan erkek çocuklarını öldürüyor. doğum kontrolü budur diyor. Ana rahmindeki hiçbir çocuğun geleceğin dünyasını kurtaracak bir Musa olamayacağını kimse garanti edemez. Şimdi dolayısıyla biz önümüze gelen her bir evladımız bize büyük bir emanet. Göz bebeğimiz gibi bakıp onu geleceğin Türkiye'sini hatta dünyayı sırtlayacak bir lider olarak yetiştirmenin sorumluluğunu yüreğimizde duymamız lazım. O yüzden Sayın Bakanım çok güzel şeyler söylediniz. Bu muallimlik mefkuresi ya da öğretmenlik ideali öyle diyelim. Çok güzel şeyler söylediniz.
Vaktimiz ne kadar var bilmiyorum
bitti.
Ama.
Bitti. İsterseniz son cümlelerinizi söyleyin.
Şimdi hocam söylemek istediğim şu. Bir insanın yüreğinde sevdası olursa o insanı siz tutamazsınız.
Evet.
Dolayısıyla ben öğretmenlerin vasıflarını sayarken 5 maddede özetliyorum. Diyorum ki 1- mesleki alan bilgisi çok iyi olacak. 2- bu alanı öğretme becerisi, özel öğretim yöntemlerine sahip olacak. 3- iletişim becerisi çok güzel olacak. 4- eğitim teknolojilerini kullanacak. Ama bu 4'ü var, şu 1'i yoksa hiçbir anlamı yok. O biri de diyorum aşk, sevdadır.
Ya, evet.
Bu olursa mesele kalmaz. Bu olursa diğerlerinin hepsini tamamlayabilir.
Allah razı olsun.
Bizim şu anda ihtiyacımız olan öğretmenlikte budur hocam. Dolayısıyla buradan ifade etmek isterim. Hepimiz yani milli eğitim olarak, üniversiteler olarak, sivil toplum olarak biz yüreğinde aşkı, sevdası, muhabbeti olan öğretmenleri yetiştirmek ve geliştirmek için gayret etmemiz gerekiyor kanaatindeyim.
Allah razı olsun Sayın Bakanım. İnşallah hep beraber.
İnşallah.
Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok kıymetli izleyicileri ve dinleyicileri, Milli Eğitim Bakan Yardımcımız Nazif Yılmaz Bey'le olan sohbetimizi burada istemesek de noktaladık. Bir başka iftarda buluşmak üzere, iftar sevincinde sevinçlerimizi paylaşmak üzere hepinize hayırlı Ramazanlar ve hayırlı iftarlar diliyoruz. Kalın sağlıcakla.